Ayrım 2.
Mavi Saçlı Kız, Burçak Çerezcioğlu, 1. Kaset 1. Yüz, 26. Baskı, Ağustos 1998, Yapı Kredi Yayınları. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Ayla Sarıbıyık. Yaşadıklarımıza ortak olan herkese gönülden teşekkürlerimizle, ailesi. Yaşam ve ölüm arasındaki çizgi bazen çok incelebilir. Bu çizgide yaşanan hayatlar vardır, can yakıcı hayatlar. Emek, emek büyüten sevgiler vardır. Cesaret olmadan tek adım atılamayacak tehlikelerin içine sokar insanı. Acıya beklenmedik faturalar çıkarır. En umulmadık anda renkler değişir. Küçücük bir yaşamın ardında kalan, insanın kendisinden büyütüp sevdiği, korumaya yazgılı olduğu bağlılıklar vardır. Burçak Çerezcioğlu 16 yaşında lösemiden öldüğünde cesareti, sevgi ve yaşamı tanıyordu. Bu kitapta kısa bir yaşamın kaderini, güzelliğini, acısını, bir savaşı okuyacaksınız. Ne yazık ki kurmacı olmayan bir hayatın öyküsünü. Bir babaya bu dizeleri yazdırmış bir hayatın. Sabahları hasta uyanmanı istiyorum. Hastaysan eğer yaşıyorsun demektir. Birkaç söz. Dayanılmaz kemik ağrıları var. Derslerin nasıl bakayım? Zor değil mi? Psikolojiktir efendim. İstanbul'un ünlü bir hastanesinde doktorla aramızda geçen bu diyalog, eşin dostun ben büyürken de ağrımıştı, kemiklerim boyu uzuyordur tanımından biraz daha cahilceydi. Yatağı eskidir diye yatağını yeniledik biz de. Psikolojikten biraz daha somut bir şey yapabilmek için. Ama sararma ve ağrılar sürüyordu. Bu sefer başkaca bildiğimiz bir şey olmadığından o sıralar araya tanıdıkları sokup bir üniversite hastanesinde bir profesöre teslim ettik kaderimizi. Bir ay aşkın zamanda 40-50 tahlil ve hastanenin hemen hemen tüm branşlarından uzman, hocalar, profesör de deniyor, konsültasyonlar yaparak sonuca ulaştılar. Malta humması, yani tıpçası Brucella, yani süt ürünlerinden geçen, oldukça basit, 21 günde sona eren bakteriyel bir hastalık. Hem de biz kanser beklerken. Canım, tıptan daha iyi bilemezdik ya. Bakın şu Tanrı'nın güzel rastlantısına. Burçak deli oluyor Bodrum Aktur'a. Ya o ne güzel, bizim profesör hoca da o tarihte ev kiralıyormuş orada. O çok sevdiği denize ancak bir kere inebildi Burçak Aktur'da. Gün günden kötü, kan değerleri aşırı düşmekte. Deniz banyosunu almaktayken sokulup sorduk hocaya. Dedi ki, ben zaten baştan beri şüpheleniyorum. Yahu biz mi yanlış biliyoruz acaba? Bilimin, ama gerçek bilimin işi şüphe etmek ve fakat bu şüphelerin peşine düşmek değil midir? Bizimkinin şüphesi tamam. Ya sonrası? Dedik ki, söyleyin şüphenizi lütfen. Bizim baştan beri düşündüğümüz şey mi? Hemen İstanbul'a dönün, hastaneye. O dönüşü anlatmak için kalem yetersiz kalır. Varın, düş gücünüze başvurun. İstanbul. Gene aynı üniversite hastanesi. Bu sefer başka bir profesör ve onun uzmanlık alanı. Sonucu almak çok basit oldu. Göğsünden bağırta bağırta bir iğneyle ilik alıp bakıldı. Netice, çocuğunuz lösemi. Hocanın odasından çıkınca sessizce, süzülürcesine bayılıverdi koridorda anne ilk kez. Bütün süreç boyunca birkaçı geçmedi bu bayılmalar. Giderek taş gibi oldu. Ölüme karşı durmak için. Durdu da. Baba başta iyi, giderek pelteleşti. Güçlü erkeklerimize selam olsun. Neyse, sağ olsun eş dost, özel bir oda bulundu. Sonradan öğrendik ki Yamanokay'ın geçişini yaptığı bu oda. Bu çok özel oda, müthiş güzel manzaralı, tabii o durumda görünecek gözü olana. Özel fareleri, özel karafatmaları gece oldu mu cirit atmakta odanın içinde. Oysa ki mikrop taşımaması için odaya ziyaretçi bile sokulması yasaktı. Yerler duvardan duvara halı kaplı. Sonradan Almanya'da öğrendik ki kesinlikle zararlı bir şey bu, böyle kliniklerde. Hastanede sular kesik. Bu yüzden de yemekleri dağıtan görevli gizlice tepsileri bir bezle silip temizlediklerini söyleyerek uyarıyor bizi. Yemeğinizi evden getirtin diye. Sağ olsun. Profesör bilgisinden aşırı emin. Bir kumandan gibi. Gencecik dinamik asistanları saygıdan da öte bir ürkeklik içinde peşindeler. Hocanın ciddiyetinden yüzünden düşen bir parça. Herhalde bilim icabı. Burçağın ödü kopuyor geleceği saatlerde. Bizi ayrı bir korku sarıyor ilaçları ne zaman nasıl alacağını sorarken. Nitekim bir gün demez mi? Ben çocuğunuzu tedavi edemeyeceğim efendim. Neden? Ne oldu? Gözlerinizdeki endişe. Efendim? Kaygılı bakışlarınız beni rahatsız ediyor. Ya işte böyle. Ölümle savaşırken endişeli bakış bile yasak. Vah benim özgür ülkemin insanları. Vah ki vah. Derin bilgi ve sınırsız insan sevgisi bu olsa gerek. Hipokrat yemini falan filan da cabası. Neyse. Bu arada bir başka üniversitenin ünlü uzmanı hoca, eğer çocuğunuzun iyileşmesini istiyorsanız hemen oradan çıkarıp bize getirin. Ama kesinlikle tedavi edildiği odadan çıkartılması yasak dediler. Siz bilirsiniz. Biz bilirsek size ne lüzum diyemedik tabii. Ama değiştirmedik de hastaneyi. Dışarı çıkartmamak için. Burası Türkiye. Çıkarttık. Çıkarttık gene de. Yapılan kemoterapi sonucu vücudun bağışıklık sistemi sıfırken, yani bütün mikroplara karşı hiçbir savunması yokken, biz gene de İstanbul'un sonsuz mikroplu sokaklarına çıkarttık Burçak'ı. Hem de hastanemizin buyrultusuyla. Zira kemoterapinin kalpte hasar meydana getirip getirmediğini anlamak için bir ölçüm yapılması gerekti. Ama görevli personel seminerde olduğu için bölüm kilitli ve ambulans da bulunamadığından bize önerilen çocuğu bir çarşafa sararak bir taksiye bindirip bir başka hastanenin ilgili bölümüne götürün. Ve daha neler yaşandı. Şu anda bilinçaltının derinlerine itilen, hatırlanması bile acı çektiren. Bu arada birçok dostumuz mutlaka bir kampanya başlatmak için bir ay aşkın ısrar ettiler. Bir yandan da yurt dışında vakıflar araştırılıyor derken dostların kararı ile beş parasız Almanya'ya, Hanover'e uçuldu. Gene bir İnsan Hava Yolları Genel Müdürünün ücretsiz uçuşu ile. Türkiye dahil birçok ülkede bulduğu tedavi yöntemi uygulanan mütevazi bir bilgin Profesör Rahm karşıladı bizi. Almanya'daki bütün vakıfların bütçesi tükenmiş. Akın akın Doğu bloğundan çocuklar geliyor. Çernobil'deler. Raporlar tetkik edildi ki meğerse hastalık özel bir seyir izlediği ve deneysel tedavi gerektirdiği halde rutin tedavi uygulanmaktaymış. O da 25 yıl önceki gelişmelerden ve değişmelerden habersiz şekliyle. Skandal. Uluslararası bir tıp rezaletini Almanların Almanlığı engelledi son anda. Onlar hemen dünü bırakıp bugünü ve yarını kurtarmaya yöneldiler. Gelmeseydiniz 5 gün kadar ömrü kalmıştı çocuğunuzun. Hastane bir çocuk bahçesi. Tüm insanlar güleç, sevecen, bir kür, bir kür daha. Tedavi sonuç vermiyor. Anne direniyor, yeni tedaviler istiyor. Ama yılbaşına 5-6 gün kala kesin karar verildi. Son 15 gün. Son dileğini yerine getirin. Sonra getirip bize teslim edin. Körlük, beyinde tümör, dayanılmaz ağrılar olacak. Morfinlerle azaltmaya çalışacağız acıları. Kendi inancına göre eski bir enkarnasyonu olan aşkı Amerika idi. En büyük arzusu tabii ki. Ama biz ona bunca zor tedaviye inanılmaz bir dirençle katlandı ve sonuçta hastalığı yendiği için doktorların bir ödül gezisi verdiklerini söyledik ve inanılmaz mucizeler başladı. Son 40 günümüzde tek bir lokma bile yiyemeyen, bu arada bir kez de solunumu ve kalbi duran, şokla tekrar yaşama döndürülen, mideden ağıza kadar yara olup sonra derisi parça parça dökülen, tekerlekli sandalyede bile oturamayan Burçak, -20 derecede yeni yılı Boston'da dostlarımızın arasında sokakta şarkı söyleyerek karşıladı. 18 günlük Boston, Chicago, New York gezisi -30 dereceye varan soğuklarda bütün gün sokaklarda gezerek yaşandı. Her gün daha sağlıklı. Almanya'ya dönüşte doktorlar Burçak'ı tanıyamadı. Denilecek hiçbir tedavi kalmadığından tedavisiz geçen 17 ay. 2 ayda bir Almanya'ya kontrole gidecek. Her defasında daha ve daha iyileşerek. Alman uzmanlar bu duruma tek şey söyleyebildiler. Daha önce hiç görmediğimiz bir şey bu. Mucize. Ve bir gün hastalık hemen hemen sıfırlandığı sırada birdenbire tüm şiddetiyle patladı. Ve doğum gününe 4 gün kala o ait olduğu yere geri döndü. Ölümsüz yaşamına doğdu. Son söz. Yaşanan uzun ve acılı hikayemiz hep ikili gelişti. Bir aksa, bir kara. Hep birbirini izledi kötü ve iyi. Felaket ve mucize. Umutsuzluk ve umut. Bitiş ve başlangıç. Hikayemizin bir kara kitabı var ki ülkemizin genel karaltısının tıp faslına değin. Ama bu kitabı biz yazmak istemiyoruz. Çünkü zaten herkes bir şekilde kendi yaşamında okumuştur bu kitabı. Bir de ak kitap var ki o mutlaka bilinmeli. Kara kitabı okumaya yazgılı, acılı ülkemin insanları okuttular bize ak kitabı. Milyonlarcası kara kitaba bile ulaşamıyor kuşaklar boyu. Kimisi cep harçlıklarını yatırdı bankalara. Herkes kendince destek verdi. Kimi konser düzenledi, kimi program yaptı. Kimi dua etti, kimi mendil sattı. Kimi mektup yazdı, kimi gözyaşı döktü. Onları çok seviyoruz ve çok borçluyuz onlara. Son not. İster acıklı, ister mutlu, ister uzun, ister kısa. Film bitiyor. Bir gün. Olması gereken, olması gerektiği zamanda oluyor. O an ışıklar yanıyor, perdedeki görüntüler sona eriyor. Seyrettiklerimiz hayal oluveriyor. Işık ve ışıklar var artık. Ailesi. Ulaşılmazlıklar aslında öylesine güzeldir ki işte budur isteği tutku yapan. Burçak. Saat 23. 14.12.1990 Cuma. Ben Burçak Çerezcioğlu. 15 Mayıs 1979 yılında Ege Üniversitesi'nde doğdum. Yani İzmir'de. 11 yaşındayım. Günlük yazanlara her zaman özenmişimdir. Çünkü günlüğü yazacak vakitleri var. Oysa benim pek yok. Ama hafta sonları genelde boşum. Ha, unutmadan, ben orta birinci sınıfa gidiyorum. Şişli Lisesi'ne. Okulda orta ikilerden Korhan adında bir çocuk var. Çok tatlı bir çocuk. Orta birinci sınıfa özel dost lisesinde okumuş. Şimdi 2A sınıfına gidiyor. Ama okulda Şölen adında çıktığı bir kız var. Tiyatro okulunda. Üf, aynı koldayız. Tiyatro kolu öğretmeni Şölen'i, Elif'i, Nihan'ı seçmiş. Tiyatro kolu başkanı olarak. Neyse ki Elif, ablam, bana oyununda rol verecek. Belki bir gün ben çok ünlü biri olurum ve benim özel yaşamımı kimse bilmez. Ve bu günlüğü bulurlar. O zaman tabii çok ünlü olurum. Ah ne güzel olurdu. Saat 12. Öğleyin. 15.12.1990 Cumartesi. Yarım saat sonra Elif ablamın doğum gününü kutlayacağız. Annem birazdan video çekimine gidecek. Babam da dublaja gidecek. Evde sırf biz çocuklar kalacağız. Bu defter 1967'den kalma bir deftermiş. Çok eski bir defter. Babamın 4 ortalı bir defteri var. Günlük yazmak için o defteri istedim. Babam da bana çok kalın olan bu güzel ve eski defteri verdi. Eğer bu defterin 1967'lere ait olduğunu bilmesem yepyeni bir defter sanardım. Çünkü hiç hırpalanmamış. Saat 12.30. 16.12.1990'ın akşamı. Akşam oldu, ben hala uyumadım. Annem Ekin'in notlarını öğrenmeye gitti. Geldi. Her neyse saat 1 oldu. Annem bizim notlarımızı öğrenmeye gitmedi. Kahvaltıya oturduktan sonra annem ve babam tiyatro işini öğrenmek için okula gittiler. Geldikten sonra çok neşeli bir halde ben ders yaparken babam tuvaletin kapısının önünde "Kızım sen kalırsın, kalırsın." diye birkaç kez zırvaladı. Meğer ben salona gideyim de anlattıklarını dinleyeyim diye yapmış. Çok korktum. Hocalar onlara kötü bir şey söyledi diye ama zaten hocalarla konuşmamışlar. Yalnız bizim coğrafyacı Himen'le konuşmuşlar. Himen takma adı, gerçek adı İsmail Altay. Her neyse, zaten notlarımı öğrenmek için 1E'ye gideceklerine 1A'ya gitmişler. Daha sonra da tam 1C'ye gidecekken Himen kızınızın sınıfı 1E demiş. İşte zaten sonra da annemler geldi. Saat 23. 17.12.1990 Pazartesi. İyi akşamlar. Hay, program açar gibi başladım. Naber? İşte sen. Evet evet sen. Ablam Elif ve Alin saat 19'dan 23'e kadar çalıştılar. Şimdi ara verdiler. 5 dakika sonra gene devam edecekler. Unutmadan söyleyeyim. Bugün Korhan okuldan çıktıktan sonra arkamda durdu ve birini bekledi. Birkaç kızla beraber gittiler. Yazık oluyor çocukcağıza. Öyle adi kızlarla dolaşıyor. Kendi bilir. Çok da güzel çocuk. Yazık, sürünüyor. O okulda kim kalitelidir, kim adidir anlamıyor. Ben kız olduğum için daha iyi anlıyorum. Fazla alçak gönüllüyüm. Ablamların yazılısı olduğundan belki geleceğiz dediler. Ablamlar dedim Elif ve Alin. Alin'i de ablam gibi görüyorum da. 3 tane kırığım var. Fen, coğrafya ve müzik. İnşallah daha fazla gelmez. Eğer gelirse biraz zor kurtarırım. Saat 19. 18.12.1990 Salı. Yarım saat önce okuldan geldik. Daha doğrusu yaklaşık 40-45 dakika falan oldu geleli. Yandım. Yarın ilk iki ders Türkçe ve de yazılıyız. Gerçi Türkçe yazılısı pek zor olmaz. Fakat çok önemli bir yazılı. Önemli olmasının nedeni eğer kötü bir not alırsam hocanın gözünden düşerim. Zaten bundan önceki yazılım 8'di. Korhan'la Şölen'in çıktığını bütün okul biliyor. Şölen bugün toplantıdaydı. Tiyatro okulu öğretmeni gitar çaldı. Şölen'in de ona eşlik etmesini istedi. Fakat Şölen, "Aa hocam Saçmalamayın dedi. Bir havalı bir havalı havasını yesinler. Bugün de Şölen ve Korhan eve birlikte gidiyorlardı. Ben ve arkadaşlarım Korhan'a bir isim taktık. İsmi Korhan yerine Tony. Daha doğrusu önce Connie'ydi fakat daha sonra Tony oldu. Şölen'in takma adı Kare. Kare. Saat 12.45. 19.12.1990 Çarşamba. Bugün benim için çok yorucu ve çok dolu bir gündü. Öldüm, bittim, geberdim. Şu ana kadar hiç durmadan saat 7'den yarıma kadar ders yaptım. Coğrafya öğretmeni 100 soru çıkartın dedi. İngilizceci yazdırdıklarımı 20 kez yazın dedi. Fenci sayfa 58'deki şekli çizin dedi. Matematikçi 8 tane alıştırma verdi. Ve sonuçta hepsi bitti. Tabii fendeki şekli ve 8 tane alıştırmayı ablama yaptırdım. Eğer o yardım etmeseydi herhalde saat 1.32'de falan yatardım. Ay sanki koşmuşum gibi bacaklarım ağrıyor. Her tarafım tutuldu. Belki de dün akşam ters yattım. Annemle küsüm. Çünkü beni bazen çok kırıyor. Genelde her gün kırıyor. Sıkıldım artık. Köpekmişim gibi azarlanıyorum. Bir yandan Elif, bir yandan ablam da sanki Alin bağırıyor. Aklı fikri bir Erkin'de, bir Metin'de. Her şeyin bir zamanı var, sırası var. Ama Alin her saniye onlardan bahsediyor. Ben de Alin yeter artık sus biraz deyince sana ne be diyor. Galiba Korhan'dan vazgeçmek zorundayım. Çünkü Şölen'le arası çok iyi. Biraz düşünmeye ihtiyacım var. Saat 11.30. 20.12.1990 Perşembe. Bugün Korhan benimle konuştu. Ne kadar ilginç. En ufak bir gelişmeden bile mutlu oluyorum. Ne güzel. Bana şöyle dedi. Haritayı ben de çok aradım ama yok. İşin aslı şöyle oldu. Ben, Bilgen, Esra harita odasına gitmiştik. Orada bir çocuk vardı. Sonra Korhan ve arkadaşı harita odasına geldiler. Bilgen, ya nerede bu Türkiye haritası dedi. Onun üzerine Korhan da ben de çok aradım yok dedi. Galiba Korhan'dan vazgeçemeyeceğim. Çünkü ona aşığım. Aramızda kalsın. Zaten herkes biliyor. Alin'le bugün barıştık. Siz yani bir gün bugünlüğü okuyan kişi. Eğer benden izinsiz okuduğunu öğrenirsem okuduğun için seni doğduğuna pişmaniye ederim. Salak sen. Benim günlüğümü izinsiz ne haklı okursun? Saat 2.30. 21.12.1990 Cuma. Şu anda moralim çok bozuk. Çünkü aynaya baktım ve eski Burç'a ne oldu dedim. Yani o bebek cildi, ipek saçları nerede? Cevap mı? Artık ne bebek cildi ne de ipek saçları. Çünkü artık onlar yok. Onların yerine siyah noktalar burnumda. Delik deşik bir cilt. Şekle girmeyen besleme saçlar. Oo, kendimden bazen nefret ediyorum. Çünkü kendimi güzelleştirmek için yaptığım bütün çabaların tersi oluyor. Bu salak saçları niye kestirdim? Kendimce güzel olabilmek için tabii ki. Ama tam tersi. Zaten herkes söylemişti saçını kestirme sana yakışmaz diye. Ah aptal kafa neden dinlemedim sanki sözlerini. Sırf dediğim dedik bir insanım diye. Yani dediğim olacak muhakkak anlamında. Ben galiba biraz fazla kompleksliyim. Ama bu kompleksi üzerimden atmayı başaracağıma eminim. Belki de bana kimse bakmıyor diyedir. Keşke hiç büyümesem işte o zaman hep ipek saçlarım ve bebek cildim olurdu. Keşke insanların büyümemeleri için bir ilaç keşfedilse. Gerçi büyüyüp reşit olup özgürlüğüme tamamen kavuşmak istiyorum. Büyümek iyi ama fiziki gelişme hiç hoşuma gitmiyor. Ne yapayım da yanağımdaki pürüzleri ve delik deşiklerimi doldurayım. Bu derdimi bir büyüye veya birine anlatsam bana güler ve olabilir her genç kız da olur der. Ama ben her genç kız gibi olmak istemiyorum. Saat 21. 22.12.1990 Cumartesi. İçeride misafir var şu anda. Saat 4.30 civarında geldiler. Yemeğimizi yedik. Anneciğim bize çok güzel yemekler hazırlamış. Tavuklu bezelye, Amerikan salatası, börek, yaprak dolması. Daha neler var. Afiyetle yedik. Alçak gönüllülük gibi olmasın ama anneciğim çok hamarattır. Ellerine sağlık annemin. Sabah kahvaltısı derken bir yandan da misafirler için akşam yemeği hazırladı. Bu sabah 13.40'da kalktım. Dün akşam da 2.30'da mı ne yattım? Tabii ki gece yarısı yatarsam 2'ye 20 kala uyanırım. Yani öğleyin. Çoğu insan sabahın 5'inde kalkıp işe gidiyorlar. Oysa biz rahatımıza düşkün saat 1'lerde, 1.30'larda kalkıyoruz. Hayret, bugün Alin gelmedi. Çünkü Elif'le Nova Baran'a gezmeye gittiler. Alin'in kuzeni Mine'yi de aldılar. Nova Baran'da Noel Baba kılığına girmiş bir adam varmış. Çocuklara balon veriyormuş. Ayrıca çam ağacı da koymuşlar. Ne kadar güzel. İnsan yılbaşının yaklaştığını duyunca içi rahatlıyor. Morali düzeliyor. Saat 11.50. 24.12.1990 Pazartesi. Bugün sabahleyin 5'te kalktım. Hayret, ilk defa erken kalktım. Yılbaşına tam bir hafta kaldı. Ve daha sırf Ekin'in hediyesini aldım. Daha 5-6 tane daha hediye alacağım. Dileğim kar yağıp yarın okulların tatil olması. İyi akşamlar. Saat 11.15. 25.12.1990 Salı. Dün nöbetçi öğrenci gelip tiyatro okulunun toplantısı iptal edildi dedi. Bugün ablam Şölen'le konuştu. Şölen bizim okulda oynayacağımız oyunu okumuş. Çok beğenmiş. Hazıra konuyorlar. Elif buldu, onlar da faydalanacak. Ve kendileri bir marifet yapmış gibi övünecekler. Elif kendini çok fazlasıyla ezdiriyor. Sömestr tatili 26 Ocak'taymış galiba. Sömestr'de genelde İzmir'e gideriz. Herhalde bu senede 15 gün tatili orada geçiririz. Biraz evvel yeni yılla ilgili bir film vardı. Tam bana göre bir filmdi. Biraz çocuk filmi gibiydi, biraz da fantastikti. Bugünlüğümü okuyan kişiye büyük saygılarım var. Fakat derhal defterimi kapayınız. Saygısız kişi. Rahatladım. Çünkü herkes acaba ne yazıyorum diye merak edecektir. Ve meraklarını gidermek için yalnızca defteri açmaları gerekecektir. Bunu yapmak da pek zor değil. Bu sabahta kar yağmadı. Kar yağsın, kar yağsın derken kış bitip yaz gelecek. Artık karın yağacağını pek sanmıyorum. Saat 12.30 gece. 26.12.1990 Çarşamba. Korhan'ı birkaç gündür teneffüslerde hiç görmüyorum. Hiç çıkmıyor bahçeye. Yalnızca girişte ve çıkışta görüyorum. Ama o bile yetiyor bana. Belki de kızlar onu görmesin diye yapıyordur. Biraz daha fazla havalı bir çocuk. Çok gözde. Bütün okulun kızları çocuğun peşinden koşuyor. Zaten benim koştuğumu anladı. Aman anlasın, daha iyi. Elif, Nihan, Şölen dedi ki oyun için kişi yetmiyormuş. O yüzden sınıflardan tanıdıkları yetenekli kişileri toplayacaklarmış. Şölen'inkisi Korhan olduğu için herhalde onu da seçer. Ve benim için müthiş olur. Çünkü aynı oyunda olmuş oluruz. Ama Şölen Hanım kendine en iyi rolü verir. Oysa Elif buldu oyunu. Başrolü kendisinin alması gerekir. Ama eğer Şölen veya Nihan başrolü kapmaya kalkarlarsa feci olur. Kimse kimsenin elinden rolünü kapamaz. Ayıp denen bir şey var. Saat 11.30. 27.12.1990 Perşembe. Bugün matematik öğretmenine ve fenciye tiyatro davetiyesi verdim. Biraz yağ çekiyorum. Olsun o kadar da artık. Gün geçtikçe içimde daha fazla bir heyecan doğuyor. Çünkü yılbaşı yaklaşıyor. Yılbaşını çok seviyorum. Daha henüz çam ağacını bile süsleyemedik. Daha doğrusu daha çıkartmadık bile. Bir de hindiyi daha almadık. Benim evvelden hoşlandığım çocuk Umut'tu. Ama artık hoşlanmıyorum. O ve arkadaşı bizim hazırlayacağımız oyunda oynamak istemişler. Şölen gelmiş Elif'e. Onlar iyi oynayamaz diyor. Sanki kendi deneyimi vardı. Aklı sıra Korhan'a hava atıyor. Zaten bunları konuşurken Korhan da yanımızdaydı. Bana ters ters baktı. Daha doğrusu ters değil de şaşkın baktı. Ne de olsa o sırada Şölen'in yanında duruyordum. Saat 11. 28.12.1990 Cuma. Bugün de her zamanki gibi sabah kalktım, Roza'yı izledim. Hesap yaptım, giyindim ve evden çıktım. Hesap yaptım derken açıklayayım. Okulda karne ve kartpostal parasını ben topluyorum da hepsi tamam mı diye bakmıştım. Her neyse, okula gittim ve Türkçe dersinde, yani ilk ders, hoca geldiği halde hesap yaptık. Sonra işler biraz daha fazla karıştı. Esra da o sırada yanımda duruyor ve sürekli konuşuyordu. Ben orada hesap yaparken Esra'nın konuşması hoşuma gitmemişti ve ona yanımdan gitmesini söyledim. O da hayır gitmem dedi ve sinirlendim. Ona sert bir tokat attım. Tabii o da karşılıksız kalır mı hiç? O da benimle kavga etmek istemişti. Onu bakışlarından anladım. Bana çok sinirli baktı. Sağ elini kaldırarak yanağıma sert bir darbe indirdi.